Ayrım 11, sayfa 91. Hayırsız evlat Kaan Bereket'e dair. Bir gün sekreteri Ergun Bey'in odasına girdi, eli ayağına dolaşarak, yutkunarak, nasıl söyleyeceğini bilemeden oğlunun öldürülmüş olduğu haberini verdi. Zehra'dan çok önce oluyordu bunlar. Ergun Bey'in ilk tepkisi masadan fırlayarak hangi oğlunun öldürüldüğünü sormak oldu. "Bilmiyorum," dedi sekreteri. "Köşkten arayıp size bildirmemi istediler ama hangisi olduğunu bilmiyorum." Ergun Bey ile Elmas Hanım'ın iki oğlu vardı. Bir de kızları olmuş ama aile genlerinde bulunan ve bazı kuşaklarda ortaya çıkan bir hastalıktan dolayı çok yaşamamıştı. Ergun Bey hemen evi aradı, Kahya ile konuştu. İki oğlundan İsmail'in öldüğünü duyunca ağzından bir tek söz çıktı: "Eyvah!" Sonra masaya çöktü. Hem dehşet hem derin bir üzüntü iki sorgu meleği gibi omuzlarına abandı. İki oğlundan sevdiği İsmail'di. İlk oğluydu. Babasının adını vermişti ona. Öteki oğlu Kaan, İsmail'den 3 yıl sonra doğmuştu. Ergun Bey bir türlü ısınamamıştı ikinci oğluna. Açgözlü, hırslı, sevimsiz bir çocuktu. İsmail ne kadar kibarsa Kaan o kadar kabaydı. İsmail ne kadar anlayışlıysa Kaan o kadar anlayışsızdı. Küçüklüğünden beri küstahlığı, inadı, her yiyeceği, her oyuncağı, her giysiyi kapmak istemesi, evde çalışanlara yaptığı eziyetler onu herkesin gözünde sevimsiz bir hale sokmuştu. İsmail hem anne babası, hem çalışanlar, hem arkadaşları, hem de sonraları öğretmenleri tarafından daha çok seviliyordu. Bu durumun ayırdında olan Kaan, sevilmemesinin nedeni olarak İsmail'i görmeye başladı. Ondan 3 yaş küçük olmasına rağmen daha iri yarıydı. İnce yapılı, dağınık saçlı İsmail, şair gibi görünürdü. Kaan ise boksör gibi. Sık sık Kaan'ın saldırısıyla başlayan kavgalarda İsmail, biri gelip onu kardeşinin elinden kurtarana kadar epey dayak yerdi. Kaan acımasızdı. İsmail'i yere yıkar, giderek ağırlaşan gövdesiyle göğsüne oturur, abisinin yüzünü yumruklardı. Büyüdükçe okula, öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla sorun üstüne sorun yaşadığı için Ergun Bey zaman zaman Elmas Hanım'la dertleşir, bu çocuğun kime benzediğini anlayamadığını söylerdi. 18 yaşından sonra Kaan'ın otomobil merakına başka bir tutku daha eklenmişti: silah. Çeşit çeşit tabanca, av bıçağı, av tüfeği yığıyordu eve. Hafta sonları kendi kafasındaki insanlarla ava gidiyor, neredeyse gördüğü her şeye ateş ederek eve bir sürü ölü hayvanla dönüyordu. Öldürmenin ona büyük bir zevk verdiğini keşfetmişti. Avını namlunun ucunda gördüğünde bir canlının hayatını sona erdirebilecek olmanın benzersiz zevkiyle titriyordu. Annesiyle babası çok uğraştılar ama kendilerini de duruşuyla, bakışıyla, konuşmasıyla, kimi zaman da suskunluğuyla tehdit eder hale gelmeye başlayan iri kıyım delikanlıya söz geçiremediler. Elmas Hanım o kadar sert değildi ama Ergun Bey sık sık, "Tanrı çok adaletsiz, keşke Selin'in yerine bu ölseydi," demeye başlamıştı. Selin 6 yaşında ölen kızlarıydı. Elmas Hanım'sa öyle konuşmaması için uyarıyordu onu. Allah'ın işine karışılmazdı. Günahtı böyle düşünmek. Ne var ki günah da olsa Ergun Bey'in aklından çıkmıyordu bu düşünce. Bu yüzden "Oğlunuz öldürüldü," dediklerinde daha düşünmeye fırsat bulamadan acı mı ferahlama mı getireceğini kestiremediği bir heyecan yükseldi içinden. Kaan mı? Ama ne yazık ki öyle olmamıştı. İşine karışılmasına izin vermeyen Tanrı, Selin'den sonra İsmail'i, o sakin, o güler yüzlü, o kibar çocuğunu almıştı elinden. Üstelik olabilecek en trajik biçimde. Evde silahlarıyla oynayan Kaan vurmuştu onu. Silah kazayla ateş aldı diyordu. İki kardeş öğlene yakın bir aradaymış. Kaan anlattığına göre İsmail'e yeni aldığı Magnum tabancayı göstermek istemiş. Hatta ısrar etmiş. Sonra nasıl olduysa silah patlamış, yine nasıl olduysa kurşun İsmail'in beynini parçalamış. Koca bir duvarı indirebilecek güçteki kurşun İsmail'in kafasını o anda yok etmiş. Evde bomba patladı sanmış herkes. 4 katlı yalının her köşesinde yankılanmış bu patlama. Öylesine güçlüymüş. Bundan sonrası tam bir rezaletti. Morg, otopsi, basın, basın, basın, televizyonlar, televizyonlar, televizyonlar, mahkeme süreci. Ergun Bey'in talihsizliğine bakın ki bu sefer en sevdiği evladına kıyan, en sevmediği oğlunu kurtarmak için çırpınması gerekiyordu. En iyi avukatlar, medya patronlarına rica ederek Kaan lehinde çıkan yazılar yazmasını sağlamalar, hakimlerle özel ilişkiler. Bütün bunları mecbur kaldığı için yapan, yaslı Ergun Bey'in içindeki umut, oğlanın hapse atılıp orada çürümesiydi. Ama bunu karısına bile söyleyemiyordu. Kadın, zaten ikinci çocuğunu da yitirmenin verdiği acıyla yarı mecnun hale gelmişti. Ülkenin en büyük holdinginin bunca çabasından sonra karar Ergun Bey'in istemediği bir yönde çıktı. Kaan, kazayla ölüme sebebiyet vermekten hafif bir ceza aldı, cezası da tecil edildi. Bütün suçlamalardan kurtulan, medyada da lehinde bir hava yaratılan Kaan, ayrı bir eve çıkarak özgürlüğün, paranın, rakipsizliğin tadını çıkarmaya koyuldu. Holdingin tek varisi, bekar, aşırı para harcayan, yanında dal kavuk ve koruma ordusuyla gezen, birbirinden pahalı otomobillerinin sayısını bilmeyen, bunların her birinde ayrı sürücü bulunduran, dünyadaki pahalı av partilerine katılarak, Afrika'da iyi para ödediği adamlarca uyuşturularak öldürmesi için önüne bırakılan Jaguar'ı vurup, üzerine ayağını koyarak resim çektirdikten sonra zavallı hayvundan "Jaguar'ım" diye söz eden, Kuzey Kutbu'nda aynı biçimde vurduğu kutup ayısının penis kemiğinden içki karıştırıcısı yapmakla övünen, sık sık sevgili değiştiren, bunlardan bazılarını döverek perişan eden, magazinin en sevdiği kişi haline gelmiş iri yarı bir delikanlı. Basın için bulunmaz bir nimet. Zehra Kaan'ı ilk kez oğlan yanındaki mafya tipli adamlarla yalıdaki bir daveti bastığında görmüştü. Kaan, onca davetlinin içinde babası Ergun Bey'in yakasına yapışmış ve onu mirastan pay vermemek için oyunlar çeviren hilekar bir baba olarak teşhir edeceğini haykırmıştı. Aslına bakılırsa bu doğruydu. Çünkü işler bu hale geldikten sonra denetimi iyice yitiren Ergun Bey'in ne kadar kahrolsa da yapabileceği hiçbir şey yoktu artık. Ama zaman zaman kiralık katil tutup oğlunu öldüren oğlunu öldürtmeyi aklından geçirmiyor da değildi. Bu düşünceyle oyalanıyor, cinayetle ilgili ayrıntıları hesaplamak onu avutuyor, duruma dayanmasını kolaylaştırıyordu. Ama Ergun Bey öyle bir adam değildi. Bu işi yapabilecek çevreleri tanımazdı bile. Sonra işi yüzüne gözüne bulaştırıp yakalanması, hanedanlarının sonunu utanç içinde getirmek demekti ki, Ergun Bey en azından atalarına karşı böyle bir riski göze alamazdı. Fakat yapabileceği bir şey vardı. Kaan'ı mirasından mahrum etmek. Bu plan üzerinde en iyi avukatlarla günlerce çalışmış, bütün gerekçelerini hazırlatmıştı ama bu sırada ya avukatlardan ya yakın çevresinden birisi boş boğazlık etmiş olmalıydı ki plan oğlanın kulağına gitmişti. Bu da her şeyin sonunu getiriyordu. Zehra tam o günlerde Ergun Bey'in sağ kolu olmuştu. Patronunun hayattaki en büyük derdinin Kaan adını taşıdığını bilerek bu konudaki haberleri özenle ondan kaçırıyordu. Ergun Bey bu durumun farkında olsa da ses çıkarmıyordu. Elmas bereket kalbini açıyor. Allah affetsin, bu adam ölse ya artık diye düşünüyorum sık sık. Vakti gelmedi mi? Ölüp gitsin de bu dünyada işlediği suçların hesabını öbür dünyada versin. Bir ilahi adalet var değil mi? Var elbette. Aciz bir kul olarak zaman zaman kuşkulara kapılsam da güvendiğim tek şey kefenin cebinin olmayışı. Ergun bile oraya herkes gibi gidecek, paranın geçmediği o dünyada herkesin sevaplarıyla günahı o terazide ölçülecek. Ben oraya gittiğimde elbet benim de bir çift sözüm olacak. İki evladımın ölümünde asıl sorumlunun bu adam olduğunu, ailesine hiçbir zaman şefkat göstermediğini, o göklere sığmayan gururuyla beni ve çocuklarımı sinek gibi gördüğünü anlatacağım. Herkes suçu Kaan'a atıyor ama ben o çocuğun kalbini biliyorum. Daha küçücükken yanıma sokulup, "Babam beni niye sevmiyor?" dediği zaman içimin parçalandığını hatırlıyorum. İsmail'imi sevdiğini, Kaan'a öfke duyduğunu o kadar belli ederdi ki anlamamak mümkün değildi zaten. Birine hediye alır, ötekini almazsan, birini aslan oğlum diye kucağına alıp ötekini iteklersen ne olabilir ki? İki yavrumun arasına girdi. Böylece birinin kanına da girmiş oldu. Selin'imi de onun genlerindeki hastalık yüzünden toprağa verdim. Yavrumu kaybettiğimde yasımı paylaşmadı. Yavrumun kırkı çıkmadan beni önemli gördüğü davetlere katılmaya zorladı. Yapma dedim, yapma Ergun. Yüreği yanan bir ananın acısına saygı göster. Daha fazla zorlama. Beni zayıflıkla, sinir hastası olmakla suçluyordu. Bu nasıl böyle olmuş, nereden çıkmış, bu zalim damarı kimden almış anlamıyorum. Babası da annesi de çok muhterem insanlardı. Annesini fazla tanımıyorum aslında. Ben hemşire olarak yalıya geldiğimde anne Alzheimer olmuştu. Oğlunu bile zar zor tanıyordu zaten. Kısa bir süre sonra da gitti. Kadın oturduğu koltuktan kalkmadan kendi kendine konuşur durur, bir şeylerden şikayet ederdi. Kimse ne dediğini anlamazdı. Hani kurumuş çam kozalakları vardır ya, işte öyle olmuştu son zamanlarında. Ama İsmail Bey bambaşkaydı. Beni isteyen, kol kanat geren de oydu zaten. Ergun onun isteğine uymak için evlendi benimle ama şimdi anlıyorum ki çok zoruna gitti bu. Beni hiçbir zaman kendisine layık görmedi. Sürekli aşağıladı. Rahmetli İsmail Bey'in ilaçlarını verir, serumunu takar çıkarır, vücudu morarmasın diye masaj yapardım. Sabahları ona gazete okumamı isterdi, okurdum. Anlardım ki beni sadece hemşire olarak değil, bir genç kız olarak görüyor, yakınında olmam ona güç veriyor. Hatta ne yalan söyleyeyim, çıplak kolum yüzüne yaklaştığı zaman gözlerini kapatır, hasretle iç çeker, "Vay be!" derdi. "Vay be!" Ne demekti bu, "vay be?" Hiç anlamadım ama sık sık tekrarlardı. İçini çekerek, "Vay be!" derdi. Hayata bir çeşit veda mıydı, ne çabuk geçti yakınması mıydı, yoksa ömrünün bazı anlarını mı hatırlıyordu, bilmeme olanak yok. Ama şu kadarını biliyorum. Bu dünyada da, öbür dünyada da şehadet ederim ki, harika bir adamdı. Ergun'a hiç benzemezdi. Her gece dua ediyorum. Allah'ım, bu gece şu Ergun'un soluğunu ağzına tıkayıversen, sabah kalkıp onu ölü bulsak, her şey nasıl da mucize gibi düzelir ama henüz Tanrı'dan bir işaret alamadım. En son çare, arkadaşların anlata anlata bitiremediği kadına gidip büyü yaptırmak. Kadın Azeri'ymiş aslında, Rahmanlı'da oturuyormuş. Bugüne kadar çok kuvvetli büyüler yapmış, çok kuvvetli büyüler bozmuş. En son çare o. Ayrım sonu, sayfa 97.